burada kalacağız.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Biz Burada Kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Efendim, bu hafta 25. yıl dönümünde Solingen'i anacağız. Almanya'nın Solingen kasabasında yabancı düşmanlığının toplu cinayetlere de dönüşebileceğini gösteren yangının kurbanları olayın 25. yıl dönümünde anılıyor. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da anma törenine katılıyor. Aslında İyi Aile Mahallesi sayılan Solingen'in Mite semtinde iki katlı müstakil bir ev aniden alevlere boğulmuştu. Karadeniz'in bir köyünden 70'li yıllarda ailecek bıçak, makas ve keskileriyle ünlü Solingen kasabasına çalışmaya gelen genç ailesinin eviydi burası. Giriş kapısının yanmasıyla birlikte alevler ahşap merdivenleri sarmış, aile fertlerinin büyük bölümü dumandan ve alevlerden kaçamamıştı. Beş günahsız insan Gürsün İnce, Hatice Genç, Hülya Genç, Sayime Genç ve Gülistan Öztürk bu yangında korkunç bir şekilde can verdi. Kurbanların dinmeyen acılarını yüreklerimizde hissediyor ve onları rahmetle anıyoruz yayınımıza başlarken. Bu vahşet dolu anların maalesef daha sonraları da tekrarlandığını görüyoruz. Olayın unutulmaması ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık boyutlarındaki saldırılara karşı hem Alman kamuoyunun hem de Almanya yönetiminin duyarlılığını somut biçimde göstermesi çok önemli. Bu nedenle yayınımızı Almanya'dan gazeteci ile olayı en yakından takip eden bir yazarın yanı sıra Türkiye'den uzmanlarla birlikte ele alıyoruz ve konuklarımız da bizlerle birlikte. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan hocamız konuğumuz. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, telefon hattımızda da İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçı vahşete kurban giden Türk vatandaşlarının katledilişlerinin 25. yılı. Bu özel güne dair neler söylemek istersiniz? Buyurun.
Valla Solingen aslında tabii ilk değildi. Daha öncesi de var. Ve maalesef 1988'de Weissenburg'da, 1992'de Mölln'de ve en son da, daha doğrusu ondan sonra da Solingen'de vatandaşlarımız gece uykularında Nazi, neo-Nazi katiller tarafından yakılarak katledildiler. Ben tüm kayıplarımıza her şeyden önce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hem Almanya'daki Türkler ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu tabii kabul edilmesi mümkün olmayan, çağımızın gerçekleriyle bağdaşmayan ve maalesef artan popülizmle bugün de aynı şekilde tehdit olarak varlığını sürdüren bir olgu. Ve ne yazık ki bugüne kadar bu şekilde yaşamını yitiren birçok vatandaşımız var. Birçok sırf Türk ve Müslüman olduğu için öldürülen insanlarımız var. Bu aslında Avrupa'nın, öncelikle de Almanya'nın aslında bir an evvel üzerine gitmesi gereken bir ayıbıdır. Bunun ortadan kalkması için de gereken tedbirlerin alınması gerekmekte. Ancak ne yazık ki bugüne kadar da o tedbirlerin pek alınmadığını, merkez siyasetin özellikle çok ciddi hatalar yaptığını görüyoruz. Yani bu aslında insanı isyan ettiren ve beklentilerimizin de yavaş yavaş neredeyse bizi ümitsizliğe gark ettiği bir durumdur. Bu nedenle aslında maalesef iyi şeyler düşünmek istiyoruz ama şu anda mevcut tehdit ve tehlikenin devam ettiğini söylemekten öteye gidemiyoruz. Bu Solingen'de yakılan 5 insanımız gayet önemli bir şeye işaret ediyorlar. Yani bir kilometre taşına işaret ediyorlar. Fakat bundan tam olarak, yani bu olaydan hemen sonra gerekli tedbirlerin alınmış olmasıyla belki bundan sonraki cinayetler önlenebilirdi. Yani Enes'in cinayetleri olmayabilirdi. Fakat bilmediğimiz, gün yüzüne çıkmayan maalesef başka olaylar da var. Bu olaylar bugün için Almanya'nın gündemindedir. Fakat Almanya biliyorsunuz bambaşka işlerle uğraşıyor. Türkler ve Müslümanlar ve Türkiye ile uğraşıyor. Esasında kendi toplumsal barışını ve huzurunu sağlayacak olan, esas onu tehdit eden bu önemli olguyla tam anlamıyla mücadele ettiğini söylemek mümkün değil. Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Sağ olun
ben
Sayın Hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver'de telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın Mercan'sına devam edelim efendim. 25 yıl önce bugüne dönelim. Hafızalardan silinmeyen bu acı olaya dair neler aktarmak istersiniz?
Evet, büyük bir facia. Hemen onu başta yine hatırlatmamız gerekiyor. Toplumların biliyorsunuz tarihlerinde vardır böyle önemli anlar. Ülke tarihlerinde de öyle. Yani Türkiye için olsun, Türk toplumu için olsun Almanya'daki ve Almanya için olsun çok ayrı bir yeri var. Çok büyük bir olumsuzluk. Ben de önce hemen başlamadan hayatını kaybeden genç ailesi üyeleri için rahmet diliyorum Allah'tan ve sabırlar diliyorum ailesine de. Anmamız gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Yeni nesillere de aslında hatırlatmak gerekiyor ki tekrar böyle olaylar yaşanmasın. Almanya içinde de özellikle buna hassasiyet gösterilmesi lazım. Tabii şöyle bir tablo da var. Yani bugünkü siyasi koşullarda veya bugünkü Avrupa'daki gerginlik ortamında her an sanki böyle bir olay tekrar olabilecekmiş gibi bir ruh haline kapılıyor insanlar. Yani bir hesaplaşmanın yapılıp aslında bu defterin böyle bir olayın bir daha olmaması adına kapanması gerekirken şimdiye kadar hala biz bunları konuşuyoruz. Bunların olabileceğiyle ilgili bir takım olasılıklar. Hı hı. Hatta ufak çaplı böyle saldırılar oluyor, büyüklü küçüklü oluyor, kundaklamalar oluyor, büyüyor bir bakıyorsunuz bir anda, ondan sonra bir yatışıyor. Ama demek ki böyle kaynayan kazan, yani hala bu potansiyel var Avrupa içerisinde. Yani Almanya gözlerinde ayrı, Avrupa geneli içinde belli noktalarda bazı ülkelerin sicilleri bu anlamda çok iyi değil, öne çıkıyorlar. Tabii bugün şöyle bir durum, döneme de denk geldi. Bir protesto gösterisi, yani böyle bir hani miting gibi bir organizasyona biliyorsunuz Alternatif Partisi, hı hı, imza atmaya çalıştı. Tabii bir yandan da ona karşı antifaşist bir hareket hemen sokaklara döküldü. Yani bir yandan böyle bir gidişat da var. Yani çok katılım olmadığı tespiti yapıldı. Yani sayı olarak baktığınızda bu AFD'nin girişimine.
5000'e karşılık 25 bin kişilik karşıt grup sokağa çıkmış.
Yani belki şu an çok siyasette etkili değiller, geride kalıyorlar filan ama yine sağduyu temsil edecek, biraz da belki sessiz diyebileceğimiz ama seslerini bu şekilde duyuran bir kitle de var. Onu hep vurgulamamız gerekiyor. Pegida tekrar böyle adı duyulur hale geldi. Yine bir yükseldi bu protestolar içerisinde veya eğlenme içerisinde ama onun karşısında da hemen antifaşist grup sesini yükseltti. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi o dönemde tekrar dönecek olursak Solingen olayı yaşandıktan sonra, kundaklandıktan sonra bazı eyalet düzeyinde veya da hükümet düzeyinde de belli ölçülerde sorumluluk bilinciyle hareket eden siyasetçiler oldu Almanya içinde de. Sonradan da bunun çok kötü bir gelişme olduğu ve bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa, yani önlemler anlamında veya işte yargılamalar, suçluların ceza alması anlamında girişimler yapılacağıyla ilgili telkinlerde bulunuldu. Ama tabii tedirginliği atabildi mi orada yaşayan Türkler? Aslında pek atamadılar. Yani hep böyle işte evlerinin kapısında güvenlik amaçlı, hani böyle bir ihtimal olursa diye böyle bir kova su tuttular. İşte herhangi bir durumda pencereden işte çıkmak için işte merdiven, bu ip merdivenler falan olur ya. Hani onları hep güvenlik önlem amaçlı tuttular, bulundurdular evlerinin bir yerlerinde. Bunları gördük. Yani bu güvensizlik çok kötü. Gerek Alman hükümetinin bunu sağlaması gerekiyordu o dönem içerisinde, hissettirmesi gerekiyordu.
Evet,
bir
ama ne yazık ki de göremedik. Ama evet, dönemin Almanya Başbakanı'nın
pek de evet olamadığını gördük. Belli işte sorumluluk sahibi açıklamalar oldu. Ama şöyle, en azından bu olumsuzluktan şöyle bir sonuç ortaya çıktı diyebiliriz. Türkler daha fazla haklarını arar hale geldiler. Daha fazla bu anlamda baskı oluşturdular. Hatırlayın, o dönemde bayağı ciddi gösteriler oldu. Yani bir araya gelemeyen gençler de, yani o dönem içerisinde bu kötü olay vesilesiyle bir araya gelebildiler. Sonra bir adeta hani baskı grubu şeklinde tam kurumsallaşamasalar da o yolda ilerleyecek şekilde bir hani organizasyon zincirine de imza attılar. Bunu da gördük. O gün bugündür de belli ölçülerde devam ediyor ama bugün tabii yine o anlamda farklı boyutları da var, işte meseleler de var devam eden.
Evet. Telefonu atmışsa da bir başka konuğumuz var. Kendisini bekletmeden merhaba diyelim. Almanya'dan gazeteci Ayhan Şimşek bizlerle. Sayın Şimşek merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Evet, Solingen'deki törende, alma törenine dair izlenimlerinizi almak istiyoruz. Bugün geniş katılımlı bir alma töreni düzenlenecek. Söz sizde.
Evet, Solingen saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Ancak ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi bunlar büyük sorunlar olmaya devam ediyor ve bu 25. yıldaki anma töreni büyük bir ilgi görüyor diyebiliriz. Bu şu anda Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta bir anma töreni yapılıyor. Bu törene Başbakan Angela Merkel, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor ve şu anda bu tören devam ediyor. Öğleden sonra ise 25 yıl önce bu saldırının, ırkçı saldırının düzenlendiği Solingen kentinde anma töreni yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da buradaki törenlere katılacaklar. Şu anda Düsseldorf'taki tören gerek Almanya Başbakanı Merkel gerekse Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katıldığı bu tören şu anda devam ediyor. Zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Mevlüde Genç bu 25 yıl önceki saldırıda çocuklarını, yeğenlerini, ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç ve eşi de şu anda bu törende bulunuyorlar. Bu törene Almanya Başbakanı Merkel'in katılması çok önemli bulunuyor. Çünkü 25 yıl önce bu saldırı olduğu zaman dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl Solingen'e gitmemişti ve büyük bir tepki de toplamıştı o dönem. Şimdi bir anlamda aslında Kohl'ün siyasetteki öğrencisi olan Merkel'in bu anma törenine katılması ve hükümet adına ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı mesajlar verecek olması oldukça önemli görülüyor. Bu mesajları birazdan göreceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kısa bir konuşma yaptı ve gerek Alman gerek Türk siyasetçilerin ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı adeta tek vücut olmaları gerektiğinin altına çizdi. Bunların iki tarafı da etkileyen sorunlar olduğunu vurguladı. Ve Alman siyasetçilerden de son dönemde yine artan ve ciddi bir tehdit haline gelen bu ırkçılıkla mücadelede daha güçlü adımlar beklediklerinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Merkel'e bu anma törenine katılması, hükümet adına katılması, üst düzeyde katılması nedeniyle teşekkürlerini iletti ve Türkiye'nin Merkel'e bu konuda bundan sonra atacağı adımlarda da destek olacağının altını çizdi. Tabii burada Solingen saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Bu sürede demin de söylemiştim. Burada özellikle Helmut Kohl'ün, o dönemki siyasetçilerin bu saldırının ardından hemen Türklerle bir araya gelmemeleri, sert tepki vermemeleri bazı siyasetçilerin, tabii ki diğer başka örnekler de var ama hatta Kohl'ün sözcüsü aracılığıyla buraya anma törenine gidenlere o dönem ben taziye turizmine katılmam, daha başka yapacağım önemli işler var şeklindeki açıklar o dönem büyük tepki toplamıştı. Burada Armin Laschet, Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin başbakanı, şu anda bu törenlere ev sahipliği yapıyor. Onun yaptığı konuşmadan bir iki notu aktarmak istiyorum. Armin Laschet 25 yıl önce yaşanan tartışmaların, siyasetçilerin o dönem yabancı karşıtı, göçmen karşıtı, iltica haklarının kısıtlanması konusunda yaptıkları tartışmaların o dönem aşırı sağcılara, ırkçılara cesaret verdiğini ve siyasetçilerin kullandıkları söylemlerin bu saldırıda etkili olduğunun altını çizdi ve siyasetçilerin bugün de bu tarz söylemlerden kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi. Bunlar çok önemli açıklamalar ve Hristiyan Demokrat Parti'nin bu eyaletteki lideri olan ve Başbakan Armin Laschet'ten gelmesi de ayrıca anlamlı. Şimdi tabii gözler Başbakan Merkel'in nasıl mesajlar vereceğini çevrilmiş durumda. Öğleden sonra dediğim gibi Solingen'de anma törenleri devam edecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da buradan Solingen'e geçecek. Alman mevkidaşı Heiko Maas'la da burada bir görüşme gerçekleştirecek. Burada törenlerin iki adresi var. Bir tanesi Solingen'de 25 yıl önce yakılan, kundaklanan bu ev. Diğeri de anıtın olduğu cadde ve buradaki törenler aslında halkın da katılımına açık. Almanya'da yaşayan Türklerden, sivil toplum temsilcilerinden de bu törenlere yoğun bir katılım bekleniyor. Akşam yine bir dini tören de yapılacak. Kur'an-ı Kerim okunacak. Ardından akşam iftarda yine buradaki temsilciler bir araya gelecek. Oldukça üzücü, duygusal anlar yaşanıyor bu törenlerde. Ama diğer taraftan gerek Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği mesajlar, gerekse de birazdan Merkel'in yapacağı açıklamada ırkçılığın ne kadar ciddi bir problem olduğu, ayrımcılığın hala sürdüğü ve buna karşı kamuoyunun, siyasetçilerin daha aktif mücadele etmesi gerektiği mesajları öne çıkan, buradaki törenden öne çıkan mesajlar oldu diyebiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Almanya'dan gazeteci Ayhan Şimşek'ti telefon hattımızdaki konuğumuz. Her yıl 29 Mayıs günü Solingen'de bir anma töreni yapılıyor ve bu yılda Solingen'in bulunduğu Kuzeyren-Vestfalya eyaletinde hem eyalet başkenti Düsseldorf'ta eyalet başkanlığında hem de Solingen'de bir anma törenleri düzenlenecek. Törenlere Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra Hristiyan Demokrat CDU'lu eyalet başbakanı Armin Laschet, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katılacak. Siyasilerin vereceği mesajlar merak ediliyor. Olayları yakından takip eden bir yazarı hattımıza alacağız birazdan. Solingen Dosyası adlı kitabın yazarlarından Turhan Alaverdi Bey telefon hattımızdaki konuğumuz olacak. Turhan Bey merhaba efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Kolay gelsin.
Buyurunuz efendim.
Teşekkürler.
Buyurunuz efendim. Neler söyleyeceksiniz? 25. yıl dönümünde Solingen'i anıyoruz. Sizin aktardıklarınız da çok değerli. Buyurunuz efendim.
Biz 25 yılı geçirmiş bulunuyoruz da 25 yılda neden nasıl geldi veya o olay nasıl cereyan etti konusunda daha önceki arkadaşların söylediğini tam bilmiyorum ama onun oraya gelmesinde tabii ki çeşitli nedenler vardı. Onlardan söz edelim mi yoksa şu andaki durumla mevcut bilgimi istersiniz? Şu andaki 25 yıl Almanya üzerindeki etkilerin ne olabilir konusunda?
Genel hatlarıyla değinebiliriz efendim. Saldırıların arka planlarında yatan hususları, etkenleri konuşalım isterseniz. Bununla başlayalım. Evet.
Zonya'nın nasıl gelindi? O zaman 90'lı yıllarda aslında Doğu Blok'un yıkılmasıyla yani Rusya'nın perestroika dediği dönemlerde bitmesiyle Doğu Almanya'nın Almanya'yla birleşmesiyle başlayan maddi açısından Almanya'yı bayağı, Batı Almanya'yı bayağı zora sokmuştu. Artı Doğu Blok'un da dağılmasıyla göç, oradan gelen göç, Almanya'ya gelen göç bayağı hatta hasır gelmişti. Ancak o göçü siyasetçiler veya basın, buradaki basın genelde normal göçmenler ve isticacılar üzerine aslında yansıttı, olumsuz şekilde yansıttı. Oysa ki yani o dönem gelenler arasındaki göç çoğunluktaydı ve mülteci bunun %30'u bile yapmıyordu. Ama o %30'u hep ön planda tuttu. Siyasetçiler de zaten o dönem 90'lı yılların başında hep onun üzerine siyaset yaptılar ve göçmenleri işte Almanya göç akınına uğruyor, Almanlar da mülteci akınına uğruyor. Yani bu olumsuzluklar ister istemez halkta halkın bazı kesimlerini galyana getirdi. Doğu kentlerde, Almanya'nın doğu kentlerinde ilticacı kampları yakılmaya başlandı ki oraya ilticacılar yerleştirilmesin ve bazı iltica kampları onun içinde insanlar bile vardı. Zor bela canlarını kurtardılar ve 1990 o zamanları ilticacılara yönelikti ancak 92'den itibaren ise birdenbire bir değişimle hedeflere birden Türkler gelmeye başladı. Yani daha fazla Türklere bu sefer saldırılar döndü. Bunu da anlamak mümkün değil. Belki de bu açıdan mümkün. Göç deyince çoğunluk burada kim? Türkler. O yüzden o dönem 92'den itibaren de Türklere saldırılar başlamaya başladı. Bunun önünde Kasım ayı, Kasım 92'de Mölin'de iki olay yaşandı. Birisinde bir aile zor canını kurtarmıştı, bir Türk aile. İkincisinde ama üç kişi hayatını kaybetmişti. Ondan sonra göç yasası önemli. Orada siyasetçiler dediğim gibi yani ondan ders almayarak göç yasasını 1993'ün bu zor gün olayı yaşamadan 3 gün önce Federal Meclis göç yasasını değiştirerek ilticacılar artık bulundukları veya geldikleri ülkeden direkt Almanya gelirse ilticaları kabul edilecekti. Onun dışındakiler hepsi sınır dışı edecek. Yani o korku, göç, baskın, Almanya'ya göç akını korkuları Türkler'e yönelik saldırılar kıldı. Nitekim de ondan sonra Zorlin'e geldi. Yani iki gün sonra o yasa meclisten geçtikten iki gün sonra Zorlin'in faciası yaşandı ve burada 5 kişiyi kaybettik. Şu anda bir şeyler değişti mi? Ondan bu yana 25 yıl geçti. Tabii ki değişti. Yani çoğu şeyler burada Türkler artık konum gereği de artık bazı şeyler değişmiş oldu. O zamanları daha birinci nesil ağırlıklıydı. İkinci nesil yeni yetişiyordu. Şimdiki ikinci nesil ise tahsili eğitimden kaynaklanan gelişmelerle çok önemli pozisyonlara, çok önemli yerlere geldiler. Artık eskisi gibi kolay değil. Yani şimdi siyasette en üst seviyede Türk kökeninde vatandaşlarımız varsa burada yargı sisteminde yani her alanda neredeyse Türkler artık kendini kabullenilmiş durumdalar. Bence bu olumlu gelişme belki onunla da kaynaklanabilir. Çünkü bu Solingen olayından sonra vatandaşların ve Almanların arasındaki bağ biraz daha sıklaşmıştı. Tabii ki bazı zamanları son zamanlarda belki siyasi açıdan Türkiye'den yansıyan bazı olaylardan dolayı gerginlikler de belki meydana gelmiş olabilir ama temel olarak bence daha iyi yöne gelmiş bulunuyoruz.
Evet. Sayın Mercan, şimdi 90'lı yılların başında Almanya'da birçok insan hayatını kaybetti. Korkunç olaylar yaşandı. Ve 93 yılında da mülteci yasasında bir takım değişiklikler yapıldı. Bu saldırıların arkasında yatan temel sebep nedir size göre?
Tabii yani iki Almanya birleştikten sonra bir maliyet ortaya çıktı Batı Almanya için. Gerek adaptasyon süreci, yani bunun sosyal yönü de var. Tabii ciddi olarak ekonomik yönü de var. Yeni istihdam arayışları, yani Doğu Almanya'dan gelenler için veya o daha önce de baskı oluşturuyordu. Şimdi artık o dolaşım içerisinde, rahat dolaşım içerisinde ayrı istihdam sorunları çıktı. İşte sosyal güvence meseleleri, onlara cevap vermeye çalışan tabii bir yandan yerel düzeyde yöneticiler veya işte hükümet. Böyle bir tablo içerisinde tabii bir sosyal karmaşa ortamı. Bir dönem ciddi şekilde ihtiyaç duyuyordu iş gücüne ve bunu zaten dışarıdan karşılamaya çalıştı. İşte Türkler bunu büyük ölçüde karşıladılar, Yunanlar karşıladılar, yani Avrupa'nın çeşitli yerlerinden de aslında böyle bir destek oldu Almanya'ya. Fakat belli bir noktadan sonra belki de üretim anlamında, işte sanayileşme anlamında bir noktaya gelince Almanya için artık en azından hükümetlerin ve özellikle tabii bu sağ hükümetler açısından söylemek lazım. Hristiyan demokrasi siyasetin gözüne batmaya başlıyor. Yani adeta böyle bir yükmüş gibi görülmeye başlıyor. O dönüş veya bu tartışmaların olduğu zamanlarda denk geliyor. Yani kırılma var Avrupa'da. Bir yandan Avrupa bütünleşmesiyle ilgili bir kırılma tarihidir de bu. Almanya için de ayrı bir kırılma tarihi. Almanya'nın daha böyle işte dışarıya açılma çabaları, işte daha fazla uluslararası alanda kendini gösterme, İkinci Dünya Savaşı sorumluluğundan da sıyrılma anlamında çabalarına da denk gelir. Yani 90'lı yıllar işte küreselleşen dünya vesaire, bir neoliberal bir takım politikalar, tabii ekonomik politikalar, onların yansımaları, ülkeler üzerindeki baskılar, bunlarla beraber düşündüğümüzde tabii fatura Almanya'da ne yazık ki Türklere kesiliyor. Yani diğer yabancılara da ama Türklere de ağırlıklı olarak kesiliyor. Turan Bey'in de anlattığı gibi. Şimdi tabii bu tablo içerisinde hala bazı sorunların bu anlamda o eski refleksleri yansıtacak şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani kaynaşma sorunu var şu an, işte adaptasyon sorunu, güvensizlik sorunu var. Yani karşılıklı olarak böyle bir tablo. Özellikle de işte Türklerin Alman hükümetine, işte sağ hükümetlere, hani sosyal demokrat hükümetleri belki bir derece ayrı tutabiliriz ama sağ hükümetlere bu anlamda ciddi bir güvensizlik duyduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da işte az önce de dendi, çok iyi konumda olmuş, yani eğitim anlamında, işte iş dünyasında ciddi yer etme anlamında Türkler var, iyi konuma gelmiş, iyi statü sahibi olmuş. Onlar da bir yandan tabii işlerini yapmak için irtibattalar, yani kurumlarla irtibattalar, Alman kurumlarıyla doğal olarak, yani hükümetle irtibatta olanlar var. Onlar daha dengeli de götürmeye çalışıyor bu işi. Ama açık olan şu, yani bireyselleşme gibi bir tablonun tabii ortaya çıkması pek mümkün değil. Sonuçta farklı bir ülkedeler. Yani uzun yıllar hayatlarını geçiriyorlar ama oraya adapte olmanın yanında bir de tabii geleneklerini, göreneklerini koruma, Türkiye ile bağı koruma, Türkiye'deki gelişmeleri takip etme ister istemez bu gönül bağı var. Bunu koparması gibi bir durum oradaki Almanya'daki Türklerin beklenmemeli. Yani bunu hükümetler de, Alman hükümetleri de beklememeli.
Ama ne yazık ki örneklerini görüyoruz. Evet, öyle en son bir, iki futbolcu da gördük.
Tabii örneğin. Öyle bir durum ortaya çıktı. Evet. Sağ siyasetin böyle bir hala klasik, belki de kronikleşmiş diyebileceğimiz bir refleksi evet. var. Bu aşılıyor gibi görünmüyor. Yani Merkel'in bugün tabii törende yer alması önemli. Onu Ayhan Bey de vurguladı. Yani ben de önemsiyorum. Belki de o işte Hristiyan Demokratların geçmişteki bir eksikliğini giderme yönelik bir çaba da olabilir. O son dönemdeki gerginlikleri de giderme yönelik bir çaba olabilir. Ama ben şunu da bekliyorum. Yani bir anda Türkiye ile Almanya ilişkilerinin olumlu bir zemine çekilmesi gibi bir dinamik yaratmaz. Yani bu olayla ilgili bir şeydir o, tutumdur. Biraz daha sınırlı hani bakmak lazım. Onun dışında neyse mesela gerginlik konuları, anlaşmazlıklar belli ölçülerde o devam ederdi. Yani böyle bir ayrıma gideceklerini düşünebiliriz Alman yöneticilerin. Tabii bu tablo içerisinde yani hala bizim bunu konuşuyor olmamız Avrupa'daki değerlerin tam anlamıyla kendilerince de pek oturtulamadığını da gösteriyor bir yandan. Yani ikilem yaratan durumlar var, ikircikli durumlar var. Avrupalılar da aslında bir sınavdan geçiyor bu anlamda. Pratikle teorinin uymadığı bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da o sağduyuyu koruyan, yani akademik düzeyde de bunu görüyoruz. İşte siyasetçiler düzeyinde de o dönem örneğin bu facia yaşandığında işte liberal parlamenterlerin bayağı seslerini yükselttiklerini de görüyoruz. Bir yandan tabii muhalefet olma konumundan da geliyor bu o dönemde. Ama yani genel olarak tutum yani vizyonları veya dünya görüşleri anlamında da tepki görüyoruz. Ha bugün tabii siyasetin sığlaştığı tabloda işte sağla solun neredeyse yakınlaştığı dediğimiz işte tabloda ne yazık ki belki o dönem daha muhalefet tarafından cesurca dile getirilen sesler bu dönem pek yükselemiyor. Yani daha böyle meydan bulur bu aşırı sağ eylemler kendine meydan bulur bir hale geliyor. Oy kaygısıyla olabilir bu işte aman kargaşa çıkmasın derken daha büyük beterler olaylar ortaya çıkıyor. Bununla alakalı düşünebiliriz yine değerlendirmemizi. Bundan sonra tabii hep devam edecek bir süreç olmalı yani anma programları bu öyle de sürüyor yani daha önceki yıllarda da oldu. Bugün daha da anlamlı olduğunu görüyoruz. Bunun devam ettirilmesinde fayda var. Çünkü biliyorsunuz bir Yahudi soykırımı olayı yaşandı ve bu her yıl işte her dönem vesilelerle anılıyor. Benzer sembolik bir olaydır. Yani onu vurgulamamız lazım. Bu anlamda ders çıkartılması gereken ve sonraki nesillere de ibret olması anlamında bir olaydır. Bu şekilde biz de tekrar almış olalım.
Evet, anma buluşmaları yabancı düşmanlarına meydan okumak için de çok iyi bir fırsat. Hemen Turhan Bey ile devam edelim. Turhan Bey, bugünkü iktidarın ve politikacıların ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı tutumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi yani ırkçılığın ve yabancı düşmanlığın Almanya'da yok olabileceğini hiç kimse tahmin edemez, bekleyemez. Zaten olması mümkün değil. Yani her zaman belli bir sağ grupları her ülkede de olur ve her zaman da varlığını gösterirler. Bazen daha çok, bazen daha az. Yani bizim Almanya'da bir ara NPD'de de bayağı oy toplamıştı. 10-15-20'lere varan oylar almıştı. Daha sonra da Republikan dedikleri Cumhuriyetçiler vardı. Şu anda bakıyoruz AFD var. Yani bunlar her zaman vardır ama çoğu zaman da bir süre sonra yani bunlar daha fazla protest seçmenleri kendine doğru bağlıyordu. Ama bir süre sonra ortam, ekonomi o düzülünce veya daha farklı yere gidince onlar da birbirine kendiliğinden de kayboluyordu. Yani onu da görüyorduk. Yine de olacaktır zannediyorum. Yani şu anda tabii ki ırkçı saldırılar bu zor yengen sonra bitmedi tabii. Yani daha sonra da yaşandı bir çoğu. En sonu veya en büyüğü bu dediklerimiz NSU cinayetleriydi. Orada çok sayıda vatandaşlarımız öldürülmüştü ve uzun süre polis bunların Türklerin kendi arasında yaptıkları görüşündeydi. Oysa ki yani birbirinden çok uzak, birbirine bağımsız insanlardı bunlar. Çok çok yani arada 10 yıl geçtikten sonra tesadüfen bu olay çözüldü. Yani o NSU grubunun ortaya çıkması ve bunun da ciddi bir şekilde araştırılmaması tabii büyük tepki görüyor. Halen devam etmesi bu olayın daha bitmemesi bile daha tepki gösteriyor. Çünkü o 3 kişiye mal ettirmeye çalışıyor. 2 kişi öldü zaten o diğeri de zaten davasının ihtiharını sürüyor. NSU davası ama bağlantılar tamamen ortaya çıkmış değil. Yani bu tür olayların tabii ki devam ediyor bir şekilde farklı açıdan bağlantılı oluyor ama dediğiniz gibi ya Mercan Bey'in de anlattığı gibi yani her türlü şekilde bir taraf iyi tarafı da var. Siyasetçiler tabii ki yine bu mülteci olaylarına tekrar yine eskisi gibi yine gündeme getirdiler. Oysa ki yani aslında ders çıkarmamız gerekir diye beklenirken başta Bild gazetesi tekrar şekilde tıraş kaybıdır. Çünkü onlar da yıllardır bayağı bir tıraş kaybına uğradılar. Yani 5 milyon satan bir gazete nedeniyle 2,5 milyona düşmüştür. O nedenle tıraş ürünleri toparlayabilmek için o eski agresif haline tekrar döndüler. Bu sonradan ileride yine bu tür olaylara yol açar mı? Allah göstermesin inşallah olmaz. Ama bu tabii iki ülke arasındaki ilişkilere de biraz bağlıdır. Yani biz ne kadar Türkiye olarak Almanya'da ilişkimizi yani sonuçta en fazla Türklerin de yaşadıkları kent Almanya'dır. Ne kadar iyi tutarsak yani ne kadar Türkiye hükümeti bizim buradaki hükümetle daha samimi, daha sıcak bir temas halinde kılırsa birbirinden daha fazla yararlanma imkanı var. Çünkü dediğim gibi yani burada 3 milyon insan Türkiye'ye köprü devrede yapıyordur. Onu daha farklı, daha iyi şekilde kullanmak gerekir Türkiye açısından da. Çünkü Türkiye için müthiş bir potansiyel burası ve buradaki yetişen insanlar, yeni nesiller daha çok ilerisinde çok daha farklı yerlere gelecek nesil yetişiyor. O nedenle yani ben olumlu bakıyorum. İnşallah her şey daha da güzel olur. Bu biraz siyasetçiler dediğim gibi yani biraz daha seviyeyi, biraz daha bu diyalog seviyesini farklı bir yöne taşıdığı an bence çok çok güzel bir gelecek olabilir iki ülke arasında da.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için.
Rica ederim.
İyi günler diliyoruz.
Arkadaşlar, iyi günler.
Solingen Dosyası adlı kitabın yazarlarından Turhan Alaverdi'ydi. Telefon hattımızdaki konuğumuz. Efendim son birkaç dakikalık zamanımız kaldı. Sizinle devam edelim Sayın Mercan.
Evet şunu da ekleyelim. Şimdi olumsuz gelişmeler oluyor. Yani ülkelerde bu doğal bir şey. Yani küresel sebeplerle, bölgesel sebeplerle yani ulusal düzeylerde oluyor. Fakat her olan olumsuz gelişmenin faturasının yabancılara kesilmesi gibi bir durum olmamalı. Böyle bir refleks gelişti. Yani Avrupa'da bu var. Daha önce de yani tarihte de vardı. Son dönemde de görüyoruz. Yani bu potansiyel var. Yani büyük ihtimalle de olmaya devam edecek. Çünkü sorunlar devam ediyor. Anlaşmazlık konuları, uyuşmazlıklar devam ediyor. İşte kültürel farkları dert etmeyenler var ama ciddi şekilde dert edenler ve böyle işte olaylara vesile olanlar da var. Bunu düşünmemiz lazım bir yanda. Sorumluluk yani anlamında fatura kesilmemeli. Siyasetçiler böyle yönlendirme yapmamalı. İş gene orada bitiyor. Yani tabandan da tabii böyle bir talep olabilir ama siyasetçilerin yönlendiriciliği, sağduyulu siyasetin yönlendirmesi orada çok önemli. Bir de hukuki süreçler. Şimdi baktığımız zaman mesela hemen bir tanesinin bu işte suçlulardan o dönem 15 yıl, üçünün 10'ar yıl ceza aldığını görüyoruz. İşte bu koşullarda hukuki süreçlerinde sağlıklı işletilmesi lazım. Evet. NSU bu anlamda da bir sınama kaynağıdır. Evet.
Efendim dönem. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da konuğumuz. Konuklarımızla bu hafta 25. yıl dönümünde Solingen'i andık. Bir kez daha saldırının yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Biz burada kalacağız. Programının bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Kalıcıyız.